Ayrım 4.
Yaraya yapışmaması için eliyle gömleği tutmak zorundaydı ve bu komikliğine komiklik katıyordu. Önünden geçtiği kahvehanelerden sataşmalar bile oluyordu. Yeni yetme kabadayılar peşine takılıyor, kendilerini kanıtlamak için bu güçsüz insana erkeklik taslıyorlardı. Tütün dumanları yükselen bir kahvenin önünden geçerken kahvehane şairi Hayali Hakkı Efendi'nin söyleyiverdiği bu manzume Antik'i yerin dibine geçirdi. Yalnızca Müslümanların değil gayrimüslim ahalinin de dinine düşmesini sağladı. Bu manzume evinin önüne kadar peşine giderek artan kalabalıkla takılan çocuklar tarafından söylendi. Portakalın sarısı, kimde kaldı yarısı? Senin işin bitti, bizim oğlana darısı. Eve geldiğinde derin bir soluk alarak kendisini kabuslarla dolu uzun bir uykunun kollarına bıraktı. Uyandığında kahvehanelerin ve kadınların dedikodu yaptığı mahalle köşelerinin önünden geçmemeye çalışarak Yeniköy'deki halasının evine gitti. Peşine takılan çocuklardan kurtulabilmek için cebindeki tüm parayı vermek zorunda kaldı. Günlerini güzel bahçeli evde geçirerek rahatlamaya çalıştı. Zaman bir ilaç gibiydi. Olanlar unutuldu. Ermeni Ante evine döndüğünde birçok şeyin zamanı yenildiğini gördü. Rahatlamıştı ve sıkıntısını üzerinden atmıştı. Yaşamında bazı değişiklikler yapması gerekiyordu. Ama o yine eskisi gibi davranıyordu. Gayrimüslimlerin giymemeleri gereken giysileri giymiyor, ata ve üç çifte kayığı binmiyordu. Camilerin yakınından geçmiyordu. Oysa kendisini Müslümanlığa kazandıran kadı Ante'yi denetlettiriyordu. Ante'yi yanına çağırttığı gün ondan Müslümanlığa yakışır biçimde davranmasını istedi. Artık bulunduğu mahalleden taşınmalıydı. Ne de olsa burası Yahudi ve Ermenilerin yaşadığı bir yerdi. Bu konularda Ante'yi bir daha uyarmayacağını söyleyerek huzurundan çekilmesini emretti. Ermeni Ante çaresizdi. Kadının isteklerini yerine getirirse bir daha asla Ermenilerin arasına giremezdi. Oysa aylardır istemeden Müslüman olduğunu, sünnet olmaya da mecbur kaldığını anlatmaya çalışıyordu. Üstelik yavaş yavaş inananlar ve Ante'yi aralarına alanlar bile vardı. Üzerindeki mor çağdan giysisini, kısa kalpağını çıkartıp ata binerse ve bir de mahalleden taşınırsa onu öldürmek isteyen Ermeniler bile olabilirdi. Kendisiyle uzun süre mücadele etti. Gayrimüslim gibi davranmaya devam etti. Arada bir gelip kendisini denetleyen Yeniçerileri umursamadı ve zamanla tekrar Ermenilerin güvenini kazandı. Kadı sabırla Ante'nin Müslümanlığa uygun bir şekilde davranmasını bekledi. Ona biçtiği zaman dolduğunda kapısına iki Yeniçeri dayandı. Ante kapıyı açtığında başına kötü şeyler geleceğini anlamıştı. Ama yaşamının alt üst olacağını kestirememişti. Artık cizye ödemeyeceksin. Biliyorum. Sen neysen ben de oyum. Osmanlı'da. Bir daha gelmeyin. Rahat bırakın beni. Askerlik yapacaksın. Neden? Mecbur olmadığımı biliyorum. Yapmak da istemiyorum. Mecbur değilsin. Ama emir var. Kimin emri bu? Bana kimse zorla bir şey yaptıramaz. Emir Kadı Efendi'den. Seni Müslüman eden Kadı Efendi'den. Yarın sabah hazır ol. Gelip alacağız. Kaçmaya kalkma. Yakalanırsan kellen gider. Kadı Ante'nin Ermeniler ve Yahudilerle dolu mahallede kendini Müslüman gibi hissetmediğine karar verdi. Onu kendisini hem Müslüman hem de Osmanlı gibi hissedeceği bir yere göndermeyi uygun bulup Edincik'teki tersaneye yollanmasını buyurdu. Ermeni Ante içinde bulunduğu zor durumdan kurtulmanın çaresini düşünüyor ama aklına iyi bir fikir gelmiyordu. Zaten sakin değildi. Bilinçaltı gönderileceği yer dışında bir şey düşünmesine engel oluyordu. Kapı açıldığında daha gece yarısıydı. Gelenler Yeniçeriler olamazdı. Açmak istemedi. Ama kapıya inen ısrarlı yumruktan korkarak kolu aşağıya indirdi. Gıcırtıyla açılan kapının ardındaki kişi dayısı Abraham'dı. Derin bir soluk alarak dayısına sarıldı. Bir kurtuluş yolu bulmuştu sonunda. Abraham Polonya'dan İran'a kadar uzanan bir ticaret ağının önemli kişilerinden birisiydi. İstanbul'da bu ticaret ağının bir parçasıydı. Ermeni tüccarlar bu ağda büyük pay sahibiydi ve yolları sık sık İstanbul'a düşerdi. Hepsi birkaç günlüğüne İstanbul'a dağılır, eşlerini, dostlarını ziyaret ederlerdi. Abraham da her seferinde Ante'ye uğrar, ablasının emaneti olan yeğenini yoklardı. Bu arada kervan yoluna ağır ağır devam ederdi. İstanbul'da kalanlar kervanı iki gün içinde yakalarlardı. Ante dayısıyla birlikte kayıplara karışabilirdi. Sıkıca sarıldığı dayısı Ante'yi iterek uzaklaştırdı kendisinden. İlk kez böyle davranıyordu. Ters giden bir şey vardı. İstanbul'a girmeden duydum. Neyi? Müslüman olduğunu. Sünnet bile ettirmişsin kendini. Nasıl? İyi mi Müslümanlık? Beni dinlesene. Haklısın aslında. Bu koca ülkenin başkentinde gayrimüslimlik zor. Müslüman olup rahat rahat yaşamak varken kendini satmak en kolayı. Kendini satıp rahat etmek. Ama unutma, kendini satarken dinini ve halkını da satıyorsun. Azınlık da olsa biz varız. Unutma. Ve biz asla yok olmayacağız. Senin gibi döneklere rağmen. Dayı? Kes. Ne dayısı? Bitti artık. Abraham diye bir dayın yok. Benim de Anti diye bir yeğenim. Bunca yıldır zorlukla elde ettiğim şeyleri senin yüzünden kaybedemem. Hepsini geç, bu gurur meselesi. Annen sağ olsaydı kahrından ölürdü zavallı. Şimdi kimseye görünmeden gitmem lazım. Ben, koskoca tüccar Abraham, Ermeni mahallesinden kaçak gidiyorum. Olacak şey değil. Kabara kabara çıkardım bu evden oysa. Etraftakiler birbirlerine beni işaret ederlerdi. Aslında yine işaret edecekler. Bak, döneyin dayısı tüccar Abraham diyerek. Ben istemedim Müslüman olmayı. Beni yakalayıp kadıya götürdüler. Kim götürdü seni durup dururken? Vergi tahsildarıyla bir yeniçeri. Cizyemi ödemiyordum. Daha önceleri de ödememiştim. Ama yakalanınca cezasıyla verip kurtulmuştum. Bu sefer öyle olmadı. Tüccar Abraham'ın yeğeni cizyesini ödemiyor. Yazıklar olsun sana. Her geçişimde kese kese altın bıraktım sana. Bu yaşına kadar çalışmadan yaşamını sağladım. Bunu nasıl yaparsın? Ödememekten, vergi tahsildarıyla kovalamaca oynamaktan garip bir zevk alıyordum. Şimdi izah edemem bunu. Son yakalanışımda ya kellem gidecekti ya da bu şekilde kurtulacaktım. Cezasıyla ödememi kabul etmedi kadı. Ama mahallede kime istersen sor. Yaşayışımda değişiklik olmadı. Yine Ermeni gibi, yine Katolik gibi yaşıyorum. Zaten artık bunların önemi yok. Sabah beni Edince'ye gönderiyorlar. Kadı Müslüman gibi yaşamadığım için beni askere gönderiyor. Yardımına ihtiyacım var. Kaçır beni buradan. Kervanına kat. Başka bir ülkede yaşamalıyım artık. Benden bir şey bekleme. Bu son gelişim. Mazeretin ne olursa olsun bunu yapamam. Belki kendine göre haklısın. Ama ben kendime leke sürdürtmem. Tüccar Abraham'ı unut. Benim seni unuttuğum gibi. Annenin hatırına sana son kez altın bırakıyorum. Bunlar sana ömür boyu yeter. Uğurlar olsun. Abraham gün ağarmaya başladığı için neredeyse koşarak uzaklaştı mahalleden. Anti ağlamak ihtiyacı duyuyordu. Önce belli belirsiz kıpırdayan dudakları giderek büzüşmeye başladı. Kendini tutamayarak birden boşalıverdi. Hıçkırarak ağlıyordu. Masayı yumrukladı, sandalyeleri duvara fırlattı. Kilimleri yerlerinden çekti. Bakır ibriği, seramik vazoyu yere attı. Hırsı geçtiğinde de kıvrılıp uyudu. Sabah ezanıyla uyanan Ante, gerekli olduğunu düşündüğü eşyaları hazırlayarak kendisini bundan sonraki yaşamına götürecek adamları beklemeye koyuldu. Çok geçmeden kapı çalındı. Gelen gece bekçisiydi. Ases denilen bu adam mahallenin asayişinden sorumluydu. Kadı Ases'i Anti'ye gözetlemekle görevlendirmiş, Müslüman olduktan sonraki her adımını öğrenmişti. ''Benimle geleceksin'' dedi Ases sert olmaya çalışarak. Cevaplamadı Anti. Sessizce torbasını attı sırtına, kapıyı çekti ve adamın yanından yürümeye başladı. Mahallenin bir kısmı uyanmış, işleri için yola çıkmaya hazırlanıyorlardı. Sebze satıcıları küfelerini tanzim ediyorlardı. Yedikule'de kasap dükkanı olan kesecikleri koyunları ağıldan çıkarıyordu. Fırıncı dükkanı çoktan açmış, ilk çıkan ekmekleri tezgaha koymuştu bile. Anti'nin Ases tarafından götürüldüğünü görenler işi gücü bırakıp ne olduğunu anlamaya çalıştılar. Anti kimsenin yüzüne bakmadan belki de bir daha dönemeyeceği mahallesinden ayrılıyordu. Çocukluğundan beri burada yaşamıştı. Annesini, babasını burada yitirmişti. Acılarını, mutluluklarını, hatta ilk aşkını bu mahallede yaşamıştı. Aslında gitmiyordu Anti. Yüreğini burada bırakıyordu. Anti'yi tersaneye teslim eden Ases geri dönerken bu genç adamın sandığı gibi kötü niyetli olmadığını düşündü. Yol boyunca birbirlerine pek çok şey anlatmış, neredeyse ahbap olmuşlardı. Elvan adındaki Ases bir arkadaşının Edincik tersanesinde daha önce bulunduğunu söylemiş ve ondan edindiği bilgileri Anti'ye anlatmıştı. Tersanedeki Arapların çok tehlikeli olduğunu öğrenmişti. Kendilerinden olmayanlara, hele ki Yahudi ve Ermenilere düşmanlık beslediklerini söylemişti. Anti her yerde gözünü dört açmalıydı. Ermeni Anti ilk günden başlayarak gemi yapım ve onarımının inceliklerini öğrenmeye başladı. Bekçi Elvan'ın söylediği gibi tersanede Araplar çoğunluktaydı ve yalnızca kendi aralarında konuşuyorlardı. Anti Elvan'ın uyarılarını dikkate alarak tedbiri elden bırakmıyordu. Nitekim bir gün sudan bir nedenle Mahmut adındaki elebaşıyla takıştı. Gece uyurken bir gözü açıktı. ''Geceleri dikkatli ol, Araplar hep uykuda vururlarmış adamı.'' demişti Elvan. Hançeri yastığının altındaydı. Yanına yaklaşan gölgeyi son anda fark etti. Arka taraftan sinsice geliyordu Mahmut. Rüzgarda çırpınan mumun ışığında beliren gölge tam hantiyi vuracakken hançerle onun midesini deliverdi. Garip sesler çıkararak kıvranan adamın ölümünü seyretti. Sonra adamı sürükleyerek denize attı. Ertesi sabah Mahmut'u bulamayan Araplar sakin sakin çayını yudumlayan Ante'ye baktılar. Genç Ermeni bu kez kurtulmuştu ama mutlaka intikam almaya çalışacaklardı. Günler geçtikçe Ante sabırlı ve sakin bir kişiliğe bürünüyor, eskiden olduğu gibi en küçük olay karşısında paniğe kapılmıyordu. Eskiden mahallede ona birisi ters baksa bütün gece uyuyamaz, dayaktan kurtulmanın yollarını arardı. Oysa şimdi ölümle burun buruna yaşıyordu ve hiç olmadığı kadar sakindi. Üstelik tersende öyle garip olaylar oluyordu ki artık Araplar Ante'den korkmaya başlamıştı. Mahmud'un cesedinin balıkçılar tarafından bulunup getirilmesinden sonra defalarca tuzağa düşürmeye çalıştıkları Ante hep kurtuluyordu. Yatağında sandıkları Ermeni onarımdaki geminin filikalarından birinde uyuyor oluyordu. Kazayla başına düşmesi gereken bir demir ya da kalas hep boşluğa iniyor, bir de gemiye hasar veriyordu. Ve bu işi yapan Arap verdiği hasardan ötürü cezaya çarptırılıyordu. Ve işin ilginç yanı tersanedeki Arap nüfusu esrarengiz bir biçimde azalıyordu. Hemen her hafta bir Arap ortadan kayboluyordu. Tersane kumandanı Selim Paşa bir türlü kanıt bulamıyordu ve bu ölümleri mecburen kaza diye rapor ediyordu. Ermeni Ante'nin varlığı tersanedeki Arapların yaşamını ve Selim Paşa'nın kumandanlığını tehdit edici boyutlara ulaştığında onu bir yelkenli gemiye naklettiler. Bu bir ateş gemisiydi. Kimi zaman işe yaramayan, kimi zaman da çarpışmanın kaderini değiştiren bir görevi vardı. Ağzına kadar yanıcı maddeyle dolu olan bu tür yelkenliler hedeflenen düşman gemisine yaklaştıktan sonra mürettebat yedeklenen kayaya geçiyordu. Ateşe verdikleri gemileri kendisiyle birlikte çarptığı düşman gemisinde yakıyordu. Bu arada kayaya geçen mürettebatın şansı varsa Osmanlı donanmasına ait bir gemiye ulaşıp kurtuluyordu. Ermeni Ante giderek kendisini kabul ettiriyordu. Gemi onarımı ve yapımından sonra burada da büyük bir ustalık kazandı. Ateş gemisinde çok seviliyordu. Bu sakin adam hemen herkesle dost olmuştu. Bir gece tüm ateş gemisi mürettebatı şarkılar söyleyip şarap içerken sefer emri geldi. Çabucak toparlanıp Akdeniz'e açılmaları ve Tunus açıklarında donanmaya katılmaları isteniyordu. Uzun bir yolculuktan sonra donanmayla buluştular. Yine günlerce yol aldılar. Bir dolunay gecesi küçük bir adanın açıklarında demirleyerek uzun bir bekleyişe başladılar. Donanmadaki zincirleri kürekçilerden donanma kumandanı Kaptan Paşa Mustafa Paşa'ya kadar herkesin sabrının tükendiği sıcak bir günde düşman donanmasını ilk gören Levent'in tiz çığlığı bu sıkıntıyı heyecana ve biraz da ölüm korkusuna dönüştürdü. Ante her zaman olduğu gibi sakin görünüyordu ama ellerinin titrediğini hissediyordu. Ateş gemisi en gerideydi. Önünde onlarca kalyon vardı. Düşman donanması oldukça uzakta demirleyerek Osmanlı donanmasının gücünü görmeye çalışıyordu. Çarpışma ertesi sabah düşman donanmasının ilk top atışıyla başladı. Çarpışmaya katılmayan tek gemi ateş gemisiydi. Bu durum düşman donanmasının kumandanının gözünden kaçmamıştı. Batan gemiler top sesleri, yaralıların acı dolu inlemeleri, barutun kana karışan kokusu ateş gemisindekileri elden ayaktan düşürdü. Bu savaşmaktan da zordu. Her yaralıyla acı çekiyor, her ölenle ölüyorlardı. Çığlıklar, yakarmalar, inlemeler arasında kıpırdamadan durmak, ölüm sırasını beklemek savaşmaktan beterdi. Çarpışmanın gidişatı iyi değildi. Gün boyu süren çarpışmada denize daha çok kan akıtan ve kalyonlarından daha çok ateş yükselen taraf Osmanlı donanmasıydı. Çarpışma hafiflemesine rağmen gece boyu sürdü. Gün ağarmadan önce büyük kalyonda bulunan donanma kumandanı Kaptan Paşa Mustafa Paşa'nın emriyle ateş gemisi harekete geçti. Telaşlıydılar ama donanmanın son kuzu olduklarını bildiklerinden hata yapmamaya çalışıyorlardı. Birbirleriyle kavgalı olanlar harekete geçmeden önce barıştılar. Düşman olanlar bile sarılıp helalleşti. Ölüme gittiklerini biliyorlardı. Hedefleri düşman donanma kumandanının da bulunduğu kalyondu ve bu büyük kalyon çarpışmanın kaderini değiştirmişti. 3 ambarlığında 120 top vardı. Normal koşullarda saldırısını tek taraftan gerçekleştirebildiği için bu topların yarısını kullanabiliyordu. Ama Osmanlı'da olmayan bir teknikle bu toplar iki tarafa da dönebildiğinden kalyon hedeflediği gemiyi batırmakta gecikmiyordu. Ateş gemisi açığında bulunduğu adanın etrafından dolanarak düşman donanmasının arkasına çıkacaktı. Şansları yaver giderse bu 120 topluk kalyona iyice yaklaşacaklardı. Bu arada Osmanlı donanması son bir çırpınışla çarpışmayı şiddetlendirecek ve ateş gemisinin geç fark edilmesini sağlayacaktı. Adanın arkasından dolanmaya başladıklarında patlama sesleri, feryatlar, kan ve barut kokusu antenin içine işlemişti. Kaptan Paşa Mustafa Paşa, ateş gemisinin kaptanı Halim Paşa ile donanma sürelerine göre çarpışmayı iyice şiddetlendireceğini söylemişti. Son dönemece geldiklerinde de öyle oldu. Artan top seslerini Musullu Atmaca Latif'in tok sesi böldü. Sağda düşman gemisi. Tüm kafalar Atmaca Latif'in işaret ettiği yöne döndü. Düşman donanmasının en küçük yelkenlisi bu olmalıydı. Kumandanları ateş gemisinin tehdidini fark edip adanın arka tarafına bu küçük yelkenliği çarpışma bitene dek kıpırdamama koşuluyla yerleştirmişti. Halil Paşa dur emri verdi. Bütün lambalar söndürüldü. Kürekler yavaşça sudan çekildi. Gün ışımak üzereydi. Donanma ise son gücünü kullanıyordu öbür tarafta. Top sesleri iyice artmıştı. Ateş gemisinin fark edilmesi an meselesiydi. Onları bekleyen geminin açacağı bir ateş, gemidekilerin ve daha önemlisi donanmanın sonu olacaktı. Ateş gemisi ağzına kadar yanıcı maddeyle doluydu. Halim Paşa her şeyi göze alıp hareket etme emri verdiği sırada durup dururken şiddetlenen çarpışmada yardım gerekebileceğini düşünen düşman yelkenlisi çarpışmanın olduğu tarafa doğru hızla ilerlemeye başladı. Bu yelkenlinin gözden kaybolmasını bekleyemezlerdi. Onlara görünmemeye çalışarak adanın yakınından ilerlemeye başladılar. İyi tanımadıkları bu bölgede kayalara bindirmekte gecikmediler. Gemi su almaya başladı. Kayadan kurtulur kurtulmaz suyu boşaltmaya çalıştılar. Bir yandan da kürekleri asılıyorlardı. Gemi batmadan hedeflerine ulaşmaları olanaksız gibiydi. Erminante öyle yüksek bir tempoyla su boşaltıyordu ki ölüm korkusunu düşünemez hale gelmişti. Gemiden atlayanlar bile olmuştu ama o zerre kadar korkmuyordu. Dönemece geldiklerinde kürekçilerin gücü tükenmişti. Ateş gemisini çarpışmanın ortasındaki dev kalyona götürmek için mucize gerekliydi. Geminin burnu tam olarak hedeflerine döndüğünde ante ansızın işini bıraktı. Gökyüzüne baktı. Adanın çevresinden dolanırken tam karşılarından esen rüzgardan ve onları bekleyen düşman gemisinden kurtulmak için yelkenlerini indirmişlerdi. Ama adayı dolanıp tam ters yöne döndükleri için rüzgar arkalarındaydı. Hem de çok şiddetlenmişti. Musullu Atmaca Latif'le birlikte yelkenleri açtılar. Birden hız kazanan ateş gemisi doğruca hedefine ilerlemeye başladı. Fark edilene kadar yolu yarılamışlardı bile. Kaptan Halim Paşa mürettebata gemiyi terk etme emri verdiğinde suya bir filika indirildi. Gemi yoğun ateş altındaydı ve bir an önce atlayıp denize indirilen filikaya yüzmeliydiler. Herkes filikaya çıktığında düşman gemisine iyice yaklaşan ateş gemisinin hala yanmadığını gördüler. Filika her an isabet alabilirdi. Filikadaki ikinci kaptan Giritli Nusret kürek çekme emri verdi. Bir yandan da elbiselerini çıkarıyordu. Mutlaka Halim Paşa'nın başına bir şey gelmişti. Görev tamamlanmalıydı. Tam Giritli Nusret denize atlayacakken yakına düşen bir top filikanın en ucundaki Ermeni antenin dengesini kaybederek denize düşmesine neden oldu. Ante önce filikaya doğru hareketlendi ama devam eden top atışı onu ters yöndeki ateş gemisine yüzmeye zorladı. Gemiye tırmandığında Halim Paşa'yı aradı. Paşa kıç tarafta yerde yatıyordu. Heyecandan kalbine yenik düşmüştü. Şimdi ateş gemisine yapılan top atışı da durmuştu. Arkasına aldığı rüzgarla kalyona doğru ilerleyen gemiyi vurmak onlar için de tehlikeliydi. Henüz ateş almayan geminin yolundan keskin bir manevrayla çekilip onu dosdoğru Osmanlı donanmasının üzerine göndermenin hesaplarını yapıyorlardı. Üstelik arkasından vurup Osmanlı'yı kendi kazdığı kuyuya düşüreceklerdi. Kalyon sola doğru keskin bir manevraya başladığında ateş gemisi de sola yöneldi. Boş sandıkları gemi nereye manevra yapsalar oraya yöneliyordu. Ateş gemisi kalyona çarpmak üzereydi. Erminante dümeni bırakıp gemiyi kendisine öğretildiği gibi ateşe verdi. Koşarak kıç taraftan suya atladı. O anda büyük bir gürültüyle birlikte denizi ve gökyüzünü kızıla boyayan ateş yükseldi. Erminante adaya doğru yüzüyordu. Onun ateş gemisinden atladığını gören olmamıştı. Leventleri gemileriyle birlikte telef olmuş, neredeyse savaşı bırakmış olan Osmanlı donanması, bel kemiğini kaybeden düşman donanmasına yavaş yavaş üstünlük sağlamaya başlamıştı. Adada ayrı bir savaş sürmekteydi. Gemileri batan ya da denize düşen iki donanmanın askerleri yüzdükleri bu küçük adada kıyasıya bir ölüm kalım savaşı veriyorlardı. Kimisi taşla, kimisi belindeki bıçakla karşısındakini öldürüp hayatta kalmaya çalışıyordu. Yalnızca deniz değil, adanın kayaları bile kan rengindeydi. Erminante boğulmak üzereyken güçlü bir dalga onu kayalara taşıdı. Ante omzunu yırtan kaya parçasına sıkıca tutunarak soluklandı. Bedeninde kalan son gücü de harcayarak kayaya tırmanmaya başladı. Tam dizini kayanın üzerine koymuştu ki başına yediği bir taşla yığıldı. 2. El sıkışıldı, tahta masaya konan kağıtlara imzalar atıldı, paralar sayıldı. Aynı paralar başka bir çift elde bir daha sayıldı. Hafif dalgalı, sarı saçları dağılmış, oldukça kilolu, tombul yüzlü yaşlı adam başıyla onayladı. Tapuyu dedi. Tapuyu da hallettik mi tamamdır. Yalnız merakımı bağışla. Burayı ne yapacaksın? Senelerdir öylece duruyordu. Sen gelene kadar ben bile buranın varlığını unutmuştum. Nathan ihtiyarın çenesine bakıyordu. Tam ortada bir çukur vardı. Adama bir saygınlık kazandırıyordu sanki bu çukurcuk. Nathan ihtiyarın sözlerinin üzerine gülümsedi. Çekik gözleri gülümseyince iyice kapanıyor, neredeyse görünmez oluyordu. Zaten aklı karışık olan ihtiyarın bilmediği çok önemli şeyler varmış ya da bir sır saklıymış gibi konuşması adamcağızın beynini bulandırdı. Böyle eski bir yerde ne olabilir sizce? Önce barındırdığı gizler ortaya çıkarılmalı, hiçbir şey sır olarak kalmamalıydı. Sonra ne yapacağını düşüneceğim. Sorusunu aldığı tuhaf yanıtla fazla üstelememesi gerektiğini anladı. Umulmadık bir biçimde, umulmadık bir yerden gelen parayı cebine koydu. Aklındaki soru işaretleri onu rahatsız ediyordu. Ne olabilirdi ki bu eski ahşap yapıyı bunca değerli kılan? Yoksa değerli bir şey mi vardı bilmediği bir yerde gizlenmiş olan? Mahzeni pek araştırmamıştı. Bir şey varsa orada olmalıydı. Karşısına geçip ukalalık yapan bu genci dövmek geldi içinden. Ama gücü yetmezdi. Hem yıllardır satamadığı dükkan bozuntusunu almıştı bu adam. Önerdiği parayı da hiç pazarlık etmeden vermişti. Onun ters bir hareketiyle vazgeçebilirdi belki. En iyisi adama saygılı davranmaktı. Kültürlü bir insana benziyordu. Tarık Bey'in tanıdığı tüm kültürlü insanlarda biraz ukalalık vardı. Belki de olmalıydı. İnce yapılı bedenine baktı. Bacaklarıyla gövdesi orantılıydı. Fazla kilosu yoktu. Azdı bile belki. Yüzü keskin atlarla doluydu. Elmacık kemiklerinin çıkıklığı oldukça sert bir hava veriyordu Nevtan'a. Kısa saçları bu hatların belirginleşmesine neden oluyordu. Gözleri esmer tenine uyan çok koyu bir tondaydı. Tarık Bey içini çekerek iyi günler diledi. Yürüyerek uzaklaştı. Deniz kenarına indi. İçtiği sigara ve çay onu rahatlattı. Şişkin cebiyle evine giderek derin bir uyku çekmesini sağladı. Bu eski mekan ahşap çerçeveleri yağmur, toz ve kuş pisliğinden çürümüş, camları yaramaz ellerden çıkan taşlarla kırılmış, neredeyse yıkılmak üzere olan ama belki de içinde yaşayanların hatırına ayakta duran bir yerdi.